Ayrım 17, sayfa 189. Bilmediği başka dolaplar mı dönüyordu? Artık bana bir açıklama yapmak zorundasın dedi Leonid. Kimlerle görüştün? Acaba Rus kendisini gözaltında tutuyor muydu? Stanley buna emin olamadı. Buradaki bazı CIA elemanlarının ağzını aradım. Onları boş ver, bir şey bilmediklerine eminim. Emin misin? Nasıl emin olabilirsin? Buradaki en geniş kadro ve teknik imkanlar onların elinde. Devam et sen. Sonra polis müdürü Habibi ile görüştüm. Habibi mi? Ondan bir iş çıkacağını sanıyor musun? O bir yerli. Niye kendinden biri için sana ihbarda bulunsun? Habibi para için anasını bile satar. Ya bir şey öğrenebildin mi bari? Zaman kazanmalıydı Stanley. Aklı yeni öğrendiği bilgiyle iyice karışmıştı. Şimdi Erika'nın daha büyük bir tehlikenin içinde olduğunu düşünüyordu. Bu akşamki randevum onunla dedi. Mümkündür diye sırıttı Rus. Bugün polis müdürünü ziyaret ettiğinizi gayet iyi biliyorum. Yoksa beni de mi takip ediyorsun? Niye olmasın, sen buranın en kıdemlisisin. Hey ahbap, şu kıdemlik nakaratını biraz abartmıyor musun? İstersen 20 yıldır burada olayım. Damarlarım uyuştuktan sonra ne işe yararım ki? Leonid sırıttı. Sen usta bir aktörsün. Ama itiraf edeyim ki rolünü biraz abartarak oynuyorsun. Ha, samimi fikrimi sorarsan onu da söyleyeyim. Bana göre de bir işe yaramazsın. Stanley hırsla soludu. Madem öyle niye peşimi bırakmıyorsun? İşe yaramaz bir aktörün sana ne yararı dokunur? Unutma İngiliz, ben de emir kuluyum. Aldığım direktifleri uygularım. Burada işime yarayabilecek adam olarak yalnız senin adını verdiler. Stanley bu defa içtenlikle gülümsedi. Sizinkileri daima hafife almışımdır. Hatta en güçlü olduğunuz zamanlarda bile. Organizasyonlarınız fikir olarak mükemmeldir ama nazariyatı fiiliyata dönüştürürken hiç işe yaramazsınız. Fikirlerini kendine sakla ahbap ve sakın unutma. Sana verdiğim süre yarın öğleyin bitecek. Güzel sevgilinin yaşamasını istersin umarım. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sevgilin gerçekten güzel bir kadınmış. Onu unutamamanı anlıyorum. Stanley eski gücünde olsa Rus'a o anda yüzünün tam orta yerine bir yumruk atmayı gerçekten isterdi. Ama ne yazık ki bunun hiçbir yararı olmayacağını biliyordu. Yumruk savurma yerine Stanley, iltifatın için teşekkür ederim dedi. Leonid geri döndü ve tam kapının önünden ayrılırken yarın saat tam 12'de yine burada görüşeceğiz diye homurdandı ve bir daha arkasına bakmadan uzaklaştı. Emre yattığı yerde dirseklerinden güç alarak geri geri çekilip sırtını duvara dayadı. Hayır yapmayın, durun, istemiyorum diye mırıldandı. Beni rahat bırakın. Gina ile Seppo birbirlerine bakıp gülüştüler. Yerli kız Emre'yi küçümseyen bir eda ile nasıl bir şansı geri teptiğinin farkında mısın diye sordu. Bu belki de hayatındaki son cinsel ilişki olacaktı. Bizden sana bir lütuf, bir armağan. Tıpkı idam mahkumlarının son isteklerinin yerine getirilmesi gibi. Lanet olsun, sizlerden bir şey istemiyorum. Gina pek oralı olmadı. Emre'nin yanına oturup kollarını tuttu. Uzatma dedi. Biz reddedilmeye alışık değiliz. İstersek seninle zorla da sevişebiliriz. Genç adam hayretle Gina'ya baktı. Zorla mı dedin? Tabii ya, niye olmasın? Elimizde esirsin. Sana ne istersek yapabiliriz. Emre'nin şaşkınlığı devam ediyordu. Acaba bilincimi mi yitirdim diye düşünmeye başladı. Kadınların kendisine cinsel tacizde bulunmalarını yadırgamıyordu da sıhhi yönden bitik ve mecalsizken kendisine ne bulduklarına şaşıyordu. Acaba bu benim için bir kurtuluş fırsatı olabilir mi diye aklından geçirdi. Eline geçen her fırsatı değerlendirmek zorundaydı. Bir an içinde bir ümidin tatlı kıpırdanışları dalgalandı. Aklından geçenleri değerlendirmek için biraz zamana ihtiyacı vardı. Doğru, sizin esirinizim, beni becerebilirsiniz. Ama o herif içerideyken ne siz ne de ben bundan zevk alamayız. Seppo gevrek bir kahkaha attı. Mokado'yu mu kastediyorsun? Tabii ki onu. Sizle sevişirken içeriye girerse bütün kemiklerimi acımasızca kırar. Beni öldürecekse bile hiç olmazsa acı çekmeden ölmek isterim. Anladığım kadarıyla beni sağ bırakmayacak. Telaşlanma, o burada değil. Sabaha kadar da dönemez. Doğru muydu acaba kızın bu söylediği? İşkenceci yok muydu evde? Kuşkuyla kızların yüzüne baktı. Doğru mu söylüyorsunuz? Yok dedik sana. Tam tatmin olmamıştı Emre. Kararsızmış gibi kızları süzdü yan gözle. Yanlarında silah yoktu. Oysa işkencecinin kızlara bir tabanca verdiğini biliyordu. Kızlar hemen hemen çıplak sayılırlardı ve yanlarında bir silah olsa onu gizleyecek yerleri yoktu. Olamaz diye düşündü. Yaralı da olsa Mokado burada kendisini kızlarla silahsız olarak bırakmazdı. Gina sertçe bağırdı. Kendi rızanla sevişecek misin yoksa zor mu kullanalım? Genç adam elinde olmadan irkildi. Böyle bir şey ilk defa başına geliyordu. Gözü dönmüş kızlar zorla kendisini ilişkiye itiyorlardı. Kendisini bakir bir delikanlı gibi hissetmeye başlamıştı. Sesi titreyerek bu halimle ya beceremezsem diye sordu. Hadi uzatma, az önce denedik, bal gibi yaparsın. Cina birden Emre'yi dirseklerinden çekip yatağa sırt üstü devirirken Sepo da üstüne çıkıverdi. Genç ajanın bütün kemikleri sızladı. Böyle bir denemeye ne ölçüde hazır olduğunu bilmiyordu. Kafasında garip sualler yer etmeye başlamıştı. Bu kızların profesyonel fahişi olduklarından artık hiç şüphesi yoktu. Bu kanaati onu daha da endişelendiriyordu. Tuhaf bir durumdu. Bu kadınların bitik vaziyetteki bir erkekle neden cinsel ilişkiye girmek istediklerine bir anlam veremiyordu. Onlara ne parasal ne de cinsel bir heyecan verecek durumda değildi. Ayrıca kafasında bunca tereddüt, korku ve endişe varken bu iki azgın kadına ilişkiye girmesi hemen hemen mümkün değildi. Acaba bu kadınları alt edebilir miyim diye düşündü. Alt etmeyi sadece fiziksel olarak aklından geçirmişti. Salt kaba adale gücü olarak, yoksa şu an cinsel ilişkiyi hiç mi hiç düşünmüyordu. Son şansı olabilirdi ve Emre bu fırsatı değerlendirmek zorundaydı. Tam belinin üzerinde oturan Sepu'ya sarılmak için kollarını Cina'nın ellerinden kurtarmak istedi. Fakat kızıl saçlı yerli kızı kollarını sıkı sıkıya kavramıştı ve bırakmıyordu. Olmuyor, beceremeyecek galiba diye hiddetle homurdandı Sepu. Kızıl saçlı Cina başarması lazım dedi. Yoksa onu doğduğuna pişman ederiz. İstersen bir de sen dene. Kalk üstünden. Sepu yana kayarken avuçlarını genç adamın iri kafesli göğsüne bastırdı ve kımıldamasını engelledi. Kolları serbest kalmıştı Emre'nin. Başka şansı yoktu. Sağ elinin yumruğunu olağanca hızıyla Sepu'nun kafasına salladı. Bu güçsüzlükte bundan fazlasını yapamazdı zaten. Yumruk hedefine ulaştı ve Sepu'nun şakağında patladı. Yerli kadın üzerinden kayarak tahtaların üzerine yuvarlandı. Emre'nin zamanlaması iyi olmuştu. Böyle bir direnişi beklemiyorlardı. Adelelerinin geriye kalan son takatiyle Cina'yı kavradı. Bu güç gösterisi gerçekten bütün vücudunu sızlattı Emre'nin. Tek bir darbe almadığı halde müthiş canı yanıyordu. Her kımıldayışında boynu, kaburgaları ve özellikle de burnu kopar gibi sızlıyordu. Sepu zorlu bir yumruk yemiş olmalıydı, zira yerden kalkamadı. Ama ajanın kendisine sıkı sıkıya kavradığını gören Cina, dişi bir panter gibi boğuşmaya başladı. Kız zayıf ve narin görünümün aksine son derece hareketli ve güçlüydü. Kendisini çok iyi koruyordu. Uzun kollarını hemen Emre'nin bedenine sarmış ve ajanın kollarını kullanmasına engel olmaya çalışmıştı. Ajan silkindi ve kızın kollarından kurtulmaya çalıştı. Beceremediği gibi vücudundaki yaralarını sızlamasından az daha nefesi duracaktı. Cina ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Alnının tam ortasıyla Emre'nin kırık burnuna doğru bir kafa attı. Emre yarı karanlık odada bile kızıl saçlı kafanın burnuna doğru yaklaştığını görünce can havliyle başını kaçırdı. Zira o kafa darbesi yerini bulunca işinin biteceğini anlamıştı. Kaslarındaki son gücün de tükendiğini duyumsuyordu. Cina'nın işini hemen bitiremezse bu mücadeleyi daha fazla sürdüremezdi. Sepu'ya savurduğu yumruk tüm enerjisini tüketmişti zaten. Bir yandan kollarını kurtarmaya çalışırken göz ucuyla da yerde yatan diğer yerli kıza bakıyordu. O da ayağa kalkarsa işi bitmiş sayılırdı. Allah'tan o yerde hareketsizdi, bayılmış olmalıydı. Emre ilk kafa darbesinden kendini kurtarmıştı ama Cina buna ikinci bir kere teşebbüs ederse kırık burnunu koruması çok zordu. Ajanın tek avantajı aralarındaki boy farkıydı. Derin bir nefes alan Emre ciğerlerindeki son hava ile soluğunu dışarıya verirken kollarını açıp kızın bileklerini çözdü. Cina malayca küfürler yağdırıyordu. Bu defa uzun tırnaklarını ajanın yüzüne geçirmek istedi ama Emre artık ölümüne saldırıyordu. Diziyle önce kızın karnına doğru bir tekme salladı. İsabet ettirmişti. Cina sendeleyince bir yumruk da ona attı. Artık yumruğun hedefinden ziyade kızı kendinden uzak tutmaya çalışıyordu. Nitekim önce karnına sonra da omzuna aldığı darbelerle kız yere yuvarlandı. Emre aklına gelen ilk şeyi yaptı ve kendini kapıya doğru attı. Birkaç saniyeye ihtiyacı vardı ve onu da elde edebildi. Cina düştü, yerden ayağa kalkıp peşinden koşuncaya kadar dışarıya çıkmış ve kapıyı ardından kilitlemişti. Sırtını kapıya dayayarak bir süre soluklandı. Kızıl saçlı arkasından kapıyı açmak için zorluyordu. Koridorda hafif bir elektrik ışığı yanıyordu. Emre kapalı olmayan gözüyle etrafına bakındı. Burası da hapsedildiği ilk ev gibi ufak ve eşya bakımından fakirdi. Göğsü körük gibi inip kalkarken diğer kapıları açık iki odadan her an işkencecinin ortaya çıkacağı korkusuyla titredi. Cina'nın bağırışları şimdi bütün evi kaplamıştı. Fakat ufak hole giren çıkan yoktu. Kızlar haklıydı galiba. Mokado evde değildi. Yoksa şimdiye kadar gürültü patırdaya gelir ve işini oracıkta bitirirdi. Bu vaziyette daha ne kadar duracağını düşündü. Sonra bakışları ağır ağır kapının kilidine gitti. Tahmin ettiği gibi anahtar hala kilidin üstündeydi. Emre keyiflenerek kilidin üzerindeki anahtarı çevirdi. Tok bir metal ses duyuldu, kilit döndü. İki ufak fahişe şimdi içeride kilitli kalmışlardı. Neredeyse titreyen bacaklarının üzerine oracık da yığılacaktı Emre. Ama kaybedilecek bir dakikasının bile olmadığını biliyordu. Buradan derhal uzaklaşmalıydı. İşkencecinin ne zaman döneceği hakkında da en ufak bir fikri yoktu. Sokak kapısına doğru yürüdü ve dışarıya çıktı. Bahçe içinde ufak bir evde, tıpkı ilk götürüldüğü yer gibi. Ayaklarını süreye süreye bahçeyi geçip sokağa çıktı. Nerede bulunduğu hakkında bir fikri yoktu. Nereye gideceği hakkında da. CIA ajanının kendilerini ayarladıkları evin semtinde bilmiyordu. Baharatlı çiçek kokularının hakim olduğu karanlık sokakta bir sürü avare avare dolaştı. Cebindeki cep telefonunu almışlardı. Kiminle nasıl irtibat kuracağı hakkında hiçbir fikri olmadan boş sokaklarda ilerlemeye başladı. Manado'nun arka sokakları fakir halk yığınlarının bol olduğu yerlerdi. Taksi bulamıyordu. Neden sonra denize uzanan meyilli yolun başından aşağıya doğru yürümeye başladı. Pilgrim's Hotel'in yemek salonu ufak olmasına rağmen kentin Avrupa standartları niteliğindeki tek yeriydi. Erika Müller salona girer girmez oldukça kalabalık olan salondaki bütün müşterilerinin bakışlarının üzerinde toplandığını hissetti. Bir başka zaman olsa bundan sadece zevk duyardı. Ama Manado'yu terke hazırlandığı bir gecede yemek salonu inmekle nedenli bir hata yaptığını hemen anladı. Üzerine çevrilen aç ve arzu dolu bakışlardan rahatsız oldu. Yanına yaklaşmak isteyecek bir yığın erkek çıkabilirdi. Her ne kadar burada tanıdığı hemen hemen yok sayılabilecek kadar azsa da macera perestler, kadın avcıları, kentin birkaç zengin yerli çapkını mutlaka şanslarını denemeye kalkışırlardı. Odasından çıkıp aşağıya indiğine pişman oldu ama artık ok yaydan çıkmıştı. Ağır ve dikkatli adımlarla şef garsonun refakatinde tek kişilik boş bir masaya ilerledi. Az sonra yanına yaklaşan garson yemek seçimi için menüyü uzatırken kaçamak nazarlarla etrafa şöyle bir göz attı. Yanılmamıştı. Bütün masalardaki erkekler dikkatle kendisini inceliyorlar ve daha şimdiden fısıltı halinde konuşmaya başlıyorlardı. Böyle muhitleri iyi bilirdi Erika. Kendisini en önce kimin tavlayacağı ya da masaya ilk kimin yaklaşacağı hususunda iddialara bile girmiş olabilirlerdi. Bakışlarını elindeki iki sayfalık menüye çevirdi. Sol köşede üç kişilik bir grup canlı müzik yapıyorlardı. Bir gitar, bir maracas ve bir de bongodan oluşan grup hareketli Latin Amerika müziği çalıyorlardı. Sıradan fakat ritmik bir müzikti. Erika garsonun siparişini verdikten sonra üzerine çevrilen nazarlardan kurtulmak için sadece müzisyenlere bakışlarını yöneltti. Genç ve esmer tenli çalgıcılar sanki bu güzel kadının salona girmesiyle daha bir coşmuş ve daha bir havaya girmiş gibi ritimlerini hızlandırdılar. Erika kısa bir an Güney Amerika müziğinin etkisinde kalarak çevreyi unuttu. Hatta imkanı olsa ortaya fırlayıp çılgın sambanın temposuna tek başına ayak bile uydurabilirdi. Ismarladığı şarap çok güzeldi ama garsonun Tolo Körfezi'nin en lezzetli balığı diye tavsiye ettiği roçko tek kelimeyle berbattı. Tatsız, tuzsuz, saman gibi bir şeydi. Adalılar yemekte salata yerine daha ziyade ekşi meyvelerden yapılmış garip şeyler yiyorlardı. Balıktan birkaç lokma alan Erika, salata niyetine önüne getirilen tabaktan çatalının ucuyla biraz alıp tadına bakınca yemekten vazgeçti. Bir ara bakışları yine salonda dolaştı. Bir iki yerli zengin karılarıyla gelmişse de Avrupalı hiç rastlayamadı. Tam o sırada salonun dipteki masalarından birinde oturan Stanley'i fark etti. Her şeye rağmen İngiliz'i görmüş olduğuna sevindi. Kısa bir an bakışlarını ondan alamadı. Stanley'in kendisini fark etmemiş olması olanaksızdı. Otel restoranına girdiği anda adeta derin bir sessizlik olmuş, masalardaki insanlar salona bomba düşmüş gibi yemeklerini bırakıp başlarını kendisine çevirmişlerdi. Stanley'in de onu görmüş olması gerekirdi. Bir an niye yanıma gelmedi acaba diye düşündü. Stanley için bundan daha uygun bir fırsat olamazdı. Yoksa Gert Ruper'in az sonra masasına geleceğini mi düşünüyordu? Öyle bile olsa masasına uğrayıp bir merhaba demesine mani değildi bu. Erika garip bir tedirginliğe kapıldı. Acaba Stanley'in yattı kulağına fısıldadıkları doğru olabilir miydi? Kendisi için bir tehlike var mıydı? Bir zamanlar Stanley de güçlü bir espiyonaj elemanıydı. Mesleğin daima tehlikelerle dolu olduğunu bilirdi. Buna rağmen kendisini uyarma ihtiyacını niye duymuştu acaba? Onu tehdit eden Rus ajanlardan bahsetmişti ama FSB'nin Manado'da olduğuna dair hiçbir duyum almamıştı. Ne BND'den ne de kendi özel kaynaklarından. Hissettiği tedirginliği üzerinden atmaya çalıştı. İlk tahminimde yanılmadım herhalde diye düşündü. Bu olsa olsa Stanley'in yeniden yakınlaşma sağlamak için başvurduğu bir oyundu. Çok çocukça diye fısıldadı içinden. Bir daha baktı İngiliz ajana. Onu profilden görüyordu. Yaşlandığı ve kendini tamamen bıraktığı muhakkaktı. Stanley gerçekten tam bir centilmendi. İlişkilerinin sürdüğü devrede en ufak bir kabalığını ve insanlık dışı bir davranışını görmemişti. Sevecen, anlayışlı ve de müşfik bir aşıktı. Tek dezavantajı başka bir ülke adına çalışıyor olmasıydı. Onu mesleki yönden aldatmıştı ama başka ne yapabilirdi ki? Bu onun göreviydi. Acaba hala kendisini görmemiş miydi gerçekten? Yoksa yanına başka bir nedenle mi gelmek istemiyordu? İngiliz aşığının masasına karşısında oturan adama baktı. Masada iki kişiydiler. Stanley beyaz elbiseli, kravatlı, 50 yaşlarında, ufak tefek, esmer bir adamla sohbet ediyordu. Ten rengine bakılacaksa adam Sulawesi'nin yerlilerinden olmalıydı. Erika o geceye kadar polis müdürü Habibi'nin adını Geltrüper'den duymuşsa da kendisini hiç görmemişti. O nedenle Stanley'in karşısındaki adamın Habibi olduğunu anlamadı. Ayrım sonu sayfa 198.